Ayrım 17. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 247. Ek. Yılmaz Güney'in Avni Bektaş'la birlikte yattığı Ulucanlar cezaevinde yazdığı öyküleri 1977 yılında yayınlandı. Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz isimli kitaptaki Adınızı Deftere Yazıyorum başlıklı 6. bölüm Avni Bektaş'la ilgiliydi. Yılmaz Güney'in Avni Bektaş'la ilgili duygu, düşünce ve anılarını içeren bu bölümü özetleyerek buraya alıyoruz. Soba, pencere camı ve iki ekmek istiyoruz. 6. bölüm. Adınızı deftere yazıyorum. Eki başı Avni Bektaş, 8. koğuşun 9 numaralı odasında genellikle duymaya alışık olduğu gürültüleri duyamayınca sessizliğe uyandı. Oda arkadaşlarından kimse uyanmamıştı daha. Saatine baktı. Her günün bu sıralarında yaygınlık kazanan çaycıların, meydancıların, o odun kırıcıların, gardiyanların cayırtılı olağan gürültüsü, kapı, anahtar, zincir şangırtıları, Şeftali Sokağı'nı ve bütün cezaevini sabahın 6.30'dan itibaren saran cızırtılı radyo bankırtısı yoktu. Baş gardiyan odasında çalışan pikap, hoparlörlerle kısımlara, koğuşlara doğrudan bağlıydı. 8. koğuşun Şeftali Sokağı'na açılan büyük demir kapısı, tekmeyle omuzlanarak içeriden çekiştirilerek zorla açılırdı. Açılırken taş demir sürtünmesinin çıkardığı ses dişleri kamaştırırdı. Camın cama sürtünmesi nasıl iç gıcıklayan bir ürperti, bir rahatsızlık verirse her sabah kapının açılmasıyla benzer ürpertler duyarak uyanırdı Avni Bektaş. Bu sabah koşullanmış oldukları bu sesi duymamışlardı. Diğer arkadaşlar da duymadıkları için bölünmemişti uykuları ve uykuları arasında bilinç altında da olsa bu sesi bekliyor olmalıydılar. Arama olasılığı geçti aklından. Kuşkuyla ranzasından doğruldu. Arama ile ortaya çıkabilecek bir saklısı yoktu. Yine de tedirginlik duyardı arama günleri. Bir arkadaşla göz göze geldiler. Yorganı burnuna dek çekiliydi. Sessizliği onun da yadırgadığı belliydi. Saat kaç? 7'yi geçiyor. Oda nöbetçisinin bu saatlerde sobayı yakmış olması gerekirdi. Camlar buğulanmıştı. Oda soğuktu. Bitişik ranzada yatan nöbetçiyi ayak ucundan battaniyesini çekiştirerek uyandırdı. Zübeyir de uyandırmak için perde çekili ranzasına yürüdü. Perdeyi aralamak için elini uzatırken "Uyanığım," dedi Zübeyir. "Arama mı var?" "Bilmiyorum. Kapılar açılmadı yalnız." Devrimcilerin ve mahkumların çoğunun sevdiği devrimci bir arkadaştı Zübeyir. 8 kişiydiler. Altı üstü 4 ranzaları vardı. Üst ranzada ayakta durulamazdı. Basıktı tavan. Kimi zaman 12'ye, 14'e çıkardı sayıları. Miting, gösteri yürüyüşü ve toplantı günleri yeni arkadaşlar beklenirdi. Buna göre hazırlıklar yapılırdı. DGM'leri protesto için girişilen bir haftalık açlık grevi sırasında, grev, diğer mahkum ve tutuklulara da yayılmasın diye bütün devrimcileri ve devrimci sempatizan tutukluları 8. koğuşa toplamıştı cezaevi idaresi. Yatakları yetmezdi. Çoğu arkadaş çift yatardı kalabalık günlerde. Koridora çıktı. Kar soğuğuyla karşılaştı. İlk kar düşeli birkaç gün oluyordu. Bir iki cılız kıpırtının dışında koridor sessiz sayılırdı. Dip kapı ve Şeftali Sokağı'na bakan kapı da kapalıydı. Gerçekten arama var galiba, dedi kendi kendine. Pencereden Şeftali Sokağı'na baktı. Kimseler yoktu. Koğuş damlarında kargalar vardı. Kuşkusu kalmamıştı. Odaya girdi. Nöbetçi uyku sertemliğini atmaya çalışarak giyiniyordu. Zübeyir ranzasında oturuyordu. Galiba arama, dedi Bektaş. Olabilir, dedi Zübeyir. Öbür kısım aranıyor da olabilir. Arkadaşları uyandıralım, diğer odalara haber verelim. Üstüne ceketini aldı Avni Bektaş. Boynuna havluyu attı, ellerini koltuk altlarının sıcaklığına sokarak koridora çıktı. Tuvalete gidiyordu. Kapıları vurarak geçiyordu. Her odada sessizlikten kuşkulanıp uyananlar vardı. Kapıların açılmayışı onlara da arama olasılığını düşündürtmüş olmalıydı. Tuvalet kapısında karşılaştığı bir arkadaş, ''Arama olacak galiba,'' dedi. Diğer koğuşların da kapıları açılmamış daha. ''Galiba,'' dedi Avni Bektaş. 5 dakika içinde 8. koğuşun bütün odaları uyanmıştı. Tuvalet kalabalıklaşmıştı. Tuvalet, banyo, mutfak bir aradaydı. Çok geçmeden Menderes Bulvarı diye adlandırılan Kadınlar Koğuşu ile 8. koğuş arasındaki aralıkta kalabalık gardiyan sürüsünün gelişigüzel ayak tapırtıları duyuldu. Arama var. tuvalet tencerelerinin mavi boyalı camları ardından bulanık gardiyan karaltıları geçiyordu. Arama var. Bir yıldır cezaevindeydi Avni Bektaş. Çok arama görmüştü. Jandarmalı, polisli her çeşidinden aramalar. Gel gelelim, arama sonuçlarında dişe dokunur bir şey bulunduğunu hiç görmemişti. Üç koğuş değiştirmişti. Her tip insanla ilişkisi vardı. Cezaevinde neler olup bittiğini yakından bilirdi. Bildiği kadarıyla da cezaevi, hap, esrar, bıçak ve silah deposu durumuna gelmişti. Belinde silahları, kuşaklarında bıçaklarıyla dolaşan arkadaşlar biliyordu. Uçları iyice açılmış, tutamak yerlerine bezler sarılı uzun falçatalar, dışarı yapısı sustalılar, taşlara ve kapı demirine sürtülerek sivriltilmiş çeşitli şişler, uçları açılmış onluk, yirmilik çiviler, haplar, optalidondan nembutala dek, çeşit çeşit haplar, değişik kalitede esrarlar, ne ararsan vardı cezaevinde. Parayı bastırdın mı, hap, esrar, bıçak, oğlan bulabilirdin. Arama sırasında koğuşlar alt üst edilirdi. Yataklar, çamaşır torbaları didik didik aranırdı. Duvarlara yapıştırılmış resimler yırtılırdı. Her şey karıştırılırdı fakat bir şey bulunamazdı. Savcı ve müdürün aramanın başında bulunmaları, gardiyanları daha da işgüzar yapardı. Bu gardiyanların bir kısmı işgüzarlığı öylesine uç noktalara ulaştırırlardı ki, akıllarına şaşmamak elde değildi. Kızıkçı Bey diye bilinen iki yüzlü bir gardiyan vardı. Sözde devrim sempatizanı geçinirdi. Yemek kontrolünde olduğu sıralar yeşil acı biberi bile sokmazdı içeri, ayıklardı. Gerekçesi de şuydu, ya biri acı biberi hasmının gözüne sürerse? O işgüzar da bilirdi içeride bıçakların şişlerin olduğunu. Hasmını vurmak isteyen birinin her tip aleti bulabileceğini bilirdi ya, üstlerine yaranmak için böyle davranmaktan da geri kalmazdı. Arayanlar da bilirdi içeride olanları ama arama sonunda tutanaklara falan gün, falan filan kısımda koğuşlarda arama yapıldığını, bir şey bulunamadığını yazarlardı. Arama dördüncü koğuşta. Ne zaman dördüncü koğuşu düşünse içi sızlardı Avni Bektaş'ın. Duygulu, duyarlı, ince, alıngan tabiatlı bir insandı. Karısını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanmıştı. Avni Bektaş duruşmalar sonunda suçsuz görülerek beraat etmiş, suçsuzluğu Yargıtay'ca da onaylanmıştır. Çoğu zaman ufacık sorunları dert ederdi kendine. Gücü oranında herkesin yardımına koşmaya çabalardı. Öğrendiklerini yakınlarına öğretmek için didinirdi, tanıdıklarına mektuplar yazardı, bildiklerinden onların da yararlanmalarına çalışırdı. Dördüncü koğuşla da özel olarak ilgilenirdi. Yakından tanıdığı çocuklar vardı orada. Ozan amcanın kendisine emanet ettiği Mustafa bunlardan biriydi. Araba kaçırmak suçundan yatıyordu. O çocuklar cezaevinin köleleriydiler. Cezaevinin odununu, kömürünü, pisliğini, yükünü, çöpünü bu çocuklar çekerdi. En ağır işler onların zayıf, çelimsiz omuzlarına, cılız kollarına binerdi. Cezaevini bunlar siler süpürürlerdi, kar küreme işini bunlar yaparlardı. En ağır küfürlerle, hareketlerle bunlar karşılaşırlardı. Cezaevinin en bakımsız, en köhne koğuşunda bunlar kalırdı. Çoğunun geleni gideni olmazdı. Çoğunun yatağı, yiyeceği, giyeceği yoktu. Birbirlerinin kırık dökük eşyalarını, ekmeklerini çalarlardı. Akşamüstleri cezaevinin çöplerini tezkerelerle jandarma eşliğinde dışarı dökerlerdi. Dönüşte diğer koğuşları ranza ranza dolaşırlar, ekmek dilenirlerdi. ''Fazla ekmeğiniz var mı abi?'' Bükük bir boyun, yalvaran gözler. ''Ekmeğiniz var mı?'' Dördüncü koğuşa hep eksik verilirdi ekmek. Koğuşun ileri gelen çocukları tam ekmek alır, diğerlerini yarımşar ekmek, kimilerine de üç kişiye bir ekmek düşerdi. Tam verilse bile kara, içi hamur bir ekmek doyurmazdı onları. Acırdı o bebeleri Avni Bektaş, kendi çocuklarını düşünürdü içi burkularak. Acımanın yetmezdiğini, çözüm getirmediğini de bilirdi. Acımak karın doyurmazdı ve Kasım soğuğunda korumazdı onları. İlk karın düştüğü, soğuğun herkesi tir tir titrettiği şu günlerde dördüncü koğuşun sobası yoktu. Pencerelerinde cam yoktu. Bu konuda birkaç kez cezaevi müdürüyle konuşmuştu Avni Bektaş. Camcılar namussuzluk ediyor. Camcı bekliyoruz demişti müdür. Sobayı da düşünüyorlardı. En kısa zamanda bir soba uyduracaklardı dördüncü koğuşa. Avni Bektaş giyindi. Küçük masanın üzerinde gece yatarken gelişi güzel bıraktığı pembe pelür kağıtlarını, kurşun kalemlerini, silgisini, kalem açacağını, zımpara kağıdını toparladı. Ranzasının başucuna koydu. Anılarını yazıyordu. Kurşun kalemin ucunu iyice incelsin diye zımpara kağıdıyla sivriltirdi. Özenle her sözcüğü, her harfi usul usul en düzgün biçimiyle yazmaya çalışırdı. Ağzına bir cigara taktı. Komün kararlarına uyduğu için birinci içiyordu. Komün, devrimcilerin cezaevlerinde sürdürdükleri ortak yaşama biçimine verdikleri addı. Gönüllü, belli ilkeler temeline dayalı bir birlikti. Cezaevine düştüğü günler, kaba hatlarıyla CHP görüşlerini savunan bir niteliğe sahipti Avni Bektaş. İnşaat müteahhidiydi. Aleviydi, yeni düşüncelere karşı hoşgörülü, dinleyen, araştıran bir yumuşaklığı vardı. Cezaevinin ilk üç ayında karşılaştığı olaylar, farklı görüşlere sahip bazı devrimciler, özellikle de Zübeyir, düşünce ve görüşlerinin temelinden sarsıntılara uğramasına neden olmuşlardı. Sarsıntılar ve tepkiler içinde bilinci çalkalanırken, CHP'nin burjuva karakterini devrimci değil reformcu olduğunu, hatta kapitalist toplumu varlığı için bir tehlike değil, bir çeşit güvence olduğunu, büyük sermaye ile uzlaşma eğilimlerini, faşizme karşı pasif tavrını, faşizmi salt MHP olarak görmesindeki yanılgıyı ağır da olsa, acı da gelse kavruyordu. Ve kavrayış süreci içinde kendine verdiği devrimci sıfatının reformcu sıfatıyla yer değiştirmesi gerektiğini görüyordu. Anılarının cezaevi bölümünde geçirmekte olduğu değişimleri aşamalarıyla açık yüreklilikle anlatmak istiyordu. Böyle bir çalışmanın kendi durumunda olanlara yararı olacağını düşünüyordu. Bu nedenle çevresine bakarken zımpara kağıdıyla sivriltilmiş kalem ucu inceliğiyle olayları ayrıntılarıyla belleğine yazmaya çabalıyordu. Küçük notlar alıyordu. Her şeye özenle, derinine inerek bakmaya çalışıyor. Her olayın altındaki ana nedenler üzerinde uzun uzun düşünüyordu. Cezaevi, karmaşık ilişkiler bütünüyle ve çok ilginç geliyordu Avni Bektaş'a. Yıllarca işe gidip gelirken önünden geçti bu cezaevinin ve içinde yaşayanları farkında bile değildi. Çoğu zaman dalgın, kayıtsız, aklında çimento, demir, akşamdan kalma küçük zevkler, küçük yorgunluklar, günün birinde buraya düşeceğini hiç düşünmeden. Görüşçüler kalabalığının yaslı bekleyişleri bile ilgisini çekmemişti. O taş yığınının içinde çarpıntıyla vuran yürekleri, tutsak edilmiş umutları, sevinçleri, umutsuz ve karanlık bir bataklığın fırtınalarına göğüs germeye çabalayanları düşünememişti. Şu an cezaevi kapısı önünden telaşla arama sancısı içinde bekleyen, insanların farkında bile olmadan geçip giden küçük ilişkiler içinde boğulan yüzler, binler, on binler olmalıydı. İşte o zamanlar bu tip insanlardan ayrıcalığı olmayan biriydi Avni Bektaş. Ve günün birinde onların içinden biri, beşi, onu Avni Bektaş'ın şu an düşündüklerini düşüneceklerdi. Belki cezaevinde, belki de biri 8. koğuşun 9 numarasında ve Avni Bektaş'ın oturduğu şu rantada olacaktı. O geçip gidenlerden birileri mutlaka şu ya da bu nedenlerle düşeceklerdi buraya. Çünkü cezaevine düşmek ya da düşmemek insan iradesine bağlı değildir. Nasıl ki Avni Bektaş'ın hiç aklına gelmemişse cezaevine düşeceği ve şimdi nasıl buradaysa. 9 numaranın kapısına denk düşen pencereden savcının, müdürün ve gardiyanların geçtiklerini gördü. 4. koğuşun aranması bitmişti demek. 5. koğuşa geçiyorlardı. Koridora çıktı. 5. koğuşun kapısına denk düşen pencere önünde bazı arkadaşlar vardı. Yanlarına gitti. Gardiyanlar 5. koğuşun bahçesinde yan yana arama düzeninde sıralanmışlardı. Bir gardiyan koğuş kapısını açıyordu. İdare yamyamlar koğuşu derdi 5. koğuşa. Bu nedenle 5. koğuşa verilecek tutuklular özenle seçilirdi. İdareye göre bu adamlar gittikleri her koğuşun huzurunu bozarlardı. Çoğunluğunu kanunsuz yolu meslek edinmiş cezaevinin devamlı müşterileri oluştururdu. Yan yana dizili altlı üstü 35 ranzayı köşedeki 4 ranza dışında 130-140 kişi paylaşırlardı. Tantana eksik olmazdı koğuşta. %80'i hırsızlıktan, arpacılıktan, %10'u esrar, geri kalanında yaralama, boru cinayeti, olan çocukların ifade edenlerin suçlarını ifadede kullanılan cezaevi deyimi ve benzeri suçlardandı. İdareye karşı cezaevinin kalesi sayılırdı 5. koğuş. Kendi işlerinde birbirlerini yerler, idareye gelince birleşirlerdi. Cezaevinin 4. koğuştan sonra gelen en gariban koğuşuydu. Her sabah tayın kavgası olurdu. Tayın torbasından 15-20 tayın eksik çıkardı. Birbirlerinin dolaplarını patlatırlardı. Yemek yaparken yemeğin başında beklemezsen tavaya, tencereye attığın yağı bile çalanlar çıkardı. Bütün gece kumar sürerdi. Sabundan yapılmış zarlar, yazı tura, tek mi çift mi, kapıdan ilk gelecek adamın sağ ayağını mı, sol ayağını mı önce atacağı ve benzeri cinsten kumar oyunları yaygındı. Kumarda gömleğini, pantolonunu, ceketini, pijamasını toptan kaybeden, yiyecek bir şey kalmadığı için yatağından çıkamayan kumar hastalarını bilirdi Avni Bektaş. Kapıdan çıkan beşinci koğuş mahkumlarının her biri bir gardiyanın önünde dikiliyor, ceplerini boşaltıyor ve kollarını havaya yana kaldırarak yoklanıyorlardı. Sekizinci koğuşun dış meydancılığını yapan karanlık Yaşar'ı gördü. 11 işten düşmüştü Yaşar. Ceketsizdi, üşüyordu. Ceketini kumara verdiğini düşündü Avni Bektaş. Yeni tıraş edilmiş kafasını kaşıyordu Yaşar. 2 gün önce hastalık nedeniyle doktora çıkmıştı Yaşar. Doktor, hasta olmadığı halde doktora çıkanları şikayet etmişti savcıya. Bunun üzerine savcı, Yaşar'ın ve onunla birlikte doktora çıkan 3 kişinin hasta olmadıkları halde doktora çıkmak suçunu işledikleri gerekçesiyle saçlarını kestirtmişti. Ve gardiyanlara da emir vermişti. Bundan böyle doktora çıkmak isteyenleri önce gardiyanlar muayene edecekler, hastalık numarası yapanları doktora götürmeyeceklerdi. Dürüst ve yursever her insan bu düzeni tutuklamalı ve kendi vicdanında yargılayarak mahkum etmelidir diyordu Avni Bektaş. Ama nasıl, kimler adına? Daha önceleri insanların içine düştükleri yanlışlıktan hataları kendi düşüncesizliklerine, kişisel yanılgılarına bağlıyordu. Dikkat etseler, isteseler hatalara düşmeyeceklerini sanıyordu. İnsanların kendi bilinç ve iradelerinden bağımsız biçimde var olan toplumsal koşulların etkisinde olduklarını, o etkilerle insan arasındaki ilişkiyi bilemiyordu. İrade ve düşüncenin tayin edici olduğuna inanıyordu. Oysa burada insan bilincini belirleyen şeyin üretim faaliyeti ve o insanın toplumsal varlığı, toplumsal ilişkileri olduğunu öğrenmişti. Yani insanların iyi niyetleri, çabaları, doğru davranmak istemeleri yetmiyordu. Çünkü doğru kavramı insanın içinde bulunduğu çalışma biçimine, sınıf ilişkilerine göre değişiyordu. Berberler neden çok konuşur diye soruyordu Zübeyir. Onu konuşkan yapan yaptığı işti. Tıraş olan adam usturanın altında susmak zorundaydı. Tıraş olurken sıkılırdı adam. Berber konuşarak bu sıkıntıyı gidermeye çalışırdı. Neden şoför arabasına binen çocuklara lokum vermez de çocukları sünnet eden sünnetçi lokum verir diyordu Zübeyir. Çünkü sünnetçi çocukların canını acıtırdı. Lokumla onları kandırmak isterdi. Tezgahtar kız neden bakardı müşterilerinin gözlerinin içine? Bir şeyler satmak zorundaydı. Davranışlarıyla müşteriyi bağlamak zorundaydı. Satacağı malın beğenilmesi işi kendisini beğendirmeye dek uzanırdı. Her türlü tavır ve davranış biçimini üretim çalışmasıyla bağlarını kurarak anlatmaya çalışıyordu Zübeyir. Bugün çeşitli baskı ve zorlukların altında yaptıklarının bedelini ağır cezalarla ödeyen bu insanlar kişisel istek ve çabalarla bu bataklıktan nasıl kurtulabilirlerdi? Kim isterdi özgürlüğünü uzun yıllar bağlamayı? Bunların kişi kişi kurtulmaları mümkün değildir diyordu Zübeyir. Bunları ancak ve ancak kendilerini bu yola iten toplumsal koşulların kökten kaldırılması, parçalanarak yok edilmesi kurtaracaktır. Ezilen bütün insanların düşmanı kendilerini ezen toplum biçimidir. Ezilen insanların hedefi kendilerini ezen toplumsal sistemin kaldırılması olmalıdır. Onları devrimci proletaryadan başka hiçbir güç kurtaramaz. Devrim, ezilen ve sömürülen bütün insanların kurtuluşu olacaktır, diyordu Zübeyir. Zübeyir'e göre faşistler, lümpen proleter diye adlandırılan bu kesimin isyan ve başkaldırı duygularını, atak ve gözü kara yanlarını, baskı ve zulüm siyasetlerinin gerçekleşmesi yolunda istismar ediyorlardı. Onların genç, yeni yetme kesimini vurucu güç olarak kullanmak istiyorlardı. Sınıf yapıları, içinde yaşadıkları ilişkiler ve en kestirme yoldan paçayı kurtarma amaçları faşistlerin iki yüzlü yalanlarını anlamalarını engeldi. Bu nedenle onların parlak görünümlü kanlı tuzaklarına düşmeleri kolaydı. Devrimcilerin önemli görevlerinden biri de bu yola düşmüş insanlarla iyi ilişkiler kurmaktı. Faşistlerin gerçek yüzlerini onlara sabır ve inatla anlatmaktı. Onların disipline kolay kolay uygunluk göstermeyen anarşist yanlarıyla mücadele etmekti. Onlara kurtuluşlarının ancak halk kitlelerinin kurtuluşuyla mümkün olabileceğini kavratmaktı. Onların eğitilerek faşist saflara teslim edilmemeleri için çaba gösterilmeliydi. faşist saflarda onların bile hatalarını düzeltmeleri için çağrı yapılmalıydı. Onları kesin kes toplumun tortları diyerek genel olarak gözden çıkartmak yanlıştı. Her şey değiştiğine göre onların içinde değişenler de olacaktı. Bu değişim için uğraş verilmeliydi. Doğru bir siyaset ve yaklaşım onların büyük çoğunluğunun iflah olmaz bir azınlığın dışında devrim saflarına çekebilir ve devrim saflarında eğitebilirdi. Hiç değilse tarafsızlaştırabilirdi. Bu çabayı günlük ilişkilerinde gösteriyordu Zübeyir. Gayrimeşru yol çocuklarının, beyinleri kireçlenmemiş olanlarını, halkçı ahlak ve değer anlayışlarını büsbütün yitirmemiş olanlarını eğitmeye çalışacağız. Onları faşistlere teslim etmeyeceğiz. Onlar bozuk düzenin acı sillesini yemiş kardeşlerimizdir. Onları kurtaracağız, diyordu. Tutum ve davranışlarıyla da bu sözlerini doğrulamaya çalışıyordu Zübeyir. Mahkumların büyük bir çoğunluğu onun kişiliğine güven duyuyorlardı. Bana değil, siyasetimize güven duymalıdırlar, diyordu. Arama 6. koğuşa geçerken odaya döndü Avni Bektaş. Toplum nasıl sınıflara ayrılmışsa cezaevi de kendi içinde sınıflara ayrılmıştı. 4. koğuşun bebeleri cezaevinin proleterleri sayılırdı. Bütün yük ve eziyetler onların sırtındaydı. 5. koğuş gayrimeşru yolu meslek edinmiş insanlarla doluydu. Bir başka koğuşta yatamazlardı onlar. İdare bunları başka bir koğuşa vermezdi zaten. Verse bile bir yolunu bulur, yeniden dönerlerdi 5. koğuşa ya da diğer kısımda 3. koğuşa. 6. koğuş köylüler koğuşuydu. Çoğunluğunu cinayet, gasp, soygun suçları oluştururdu. Burada 5. koğuştaki gibi hap, esrar, kumar açıktan açığa olmazdı. 7. koğuş torpilliler koğuşuydu. Orta ve küçük burjuvalar koğuşu diyordu oraya Avni Bektaş. 10. koğuş cezaevi bürokrasisinin koğuşuydu. Müşahede ve hücrelerde cezaevinin cezaevi. Ya 8. koğuş? Farklı görüşlere sahip küçük burjuva sınıf kökenli devrimciler koğuşu. Sovyetler Birliği'nin emperyalist bir ülke olduğu, hatta dünya gericiliğinin iki ana merkezinden biri olduğu biçimindeki değerlendirmelere katılamıyordu ve ister istemez bir tepki duyuyordu Avni Bektaş. Senin tepkin, Lenin'in ve Stalin'in proleter Rusyası ile Kuruşçev, Brejnev revizyonistlerinin emperyalist Rusyasını birbirine karıştırmaktan geliyor, diyordu Zübeyir. Koğuşun demir kapısı açıldı. Herkes dışarıya. Ellerinde ranza atlarını iyice görebilmelerine yardımcı olacak el fenerleri, yatakları araştırırken kullandıkları demir teller, gardiyanlar. Herkes dışarıya. Şeftali Sokağı'nın 5. koğuş duvarı dibinde yan yana dizilmişti gardiyanlar. Savcı E.Ö. ve Müdür İ.S. çıkanların aranmasını ilgiyle izliyorlardı. Savcı Mardinliydi. Mutlak eşitlik yansı olduğunu söylerdi her fırsatla. Kapitalist toplumların eşitsizlik temeline dayalı bir sistem olduğunu, toplumumuzda görülen bozuklukların temelinde kapitalist özel mülkiyet ve feodal mülkiyet kalıntılarının yarattığını göremediği için herkesin görevini mevzuata uygun yapması halinde işlerin düzeleceğini iddia ederdi. İyi niyetli, işine titiz ve görevine bağlı bir insandı. Avni Bektaş kendi deneyleriyle biliyordu ki iyi niyetli olmak ile iyi olmak iki ayrı şeydi. Cezaevindeki bozukluğu gardiyanların görevlerini doğru yapmamalarına bağlardı E.Ö. Bir zamanların Avni Bektaş'ı ile şimdinin E.Ö.'sü birbirine ne çok benzerdi. Arama bitmiş, geride karmakarışık bir koğuş, çöp kutuları ters çevirmiş, pislik içinde bir koridor, alt üst edilmiş yataklar, çamaşırlar bırakmışlardı. "Üç kitabımızı aldılar," diyordu bir arkadaş. Karanlık Yaşar yardıma gelmişti. "Ceketi ne yaptın Yaşar?" dedi Avni Bektaş. "Halimizi hiç sorma Avni abi," dedi Yaşar. "Yatağı, yorganı, ceketi, her şeyi kaybettik. Bir battaniye kaldı elimde. Şansımız yok ki abi." Kapıda bir gardiyan bağırıyordu. "Tayına, tayına!" Tayın çağrısı Hızır gibi yetişmişti. Pisliklerin süpürülmesine yardım etmekten kurtulmuştu Yaşar. "Tayına çağırıyorlar," dedi ve koşarak uzaklaştı. 2. 4. koğuşun sobası yoktu. Pencerelerinde cam yoktu. Gazete kağıdı, bez, yastık, çul gibi şeylerle pencereleri iyice tıkadıkları halde kar soğuğu iliklerini donduruyordu. Mustafa en çok üşüyenlerden biriydi. Yatağı pencerenin ağzındaydı. Suç ortağı Yasin'le aynı yatağı paylaşıyorlardı. 1,5 yıl önce 1974 Mayıs'ında afla çıktığı zaman bir daha hırsızlık yapmayacağını, bir daha cezaevine anımsadıkça bulantı veren 4. koğuşa dönmeyeceğini düşünüyordu. Cezaevinde kaldığı süre içinde daha önce imrendiği bir yığın insanın gerçek yüzlerini kavramış, onlara beslediği yakınlık duyguları temelinden sarsılmıştı. Hangi arkadaşa bel bağladıysa ondan darbe yemişti. Babasına, annesine, özellikle de Ali Rıza dayısına yaptıklarından duyduğu pişmanlığı anlatmış, bir daha pis işlere bulaşmayacağı sözünü vermişti. Dayısı yine o sevecen dost yüzüyle sokulmuştu ona. Bir marangoz atölyesinde iş bulmuştu. ''Sen evin erkeği sayılın, artık büyüdün canını yediğim.'' demişti. Geçim eskisinden zordu. Hem annesi hem babası çalışıyor, yine de yettiremiyorlardı. Zeycan büyüyordu. Ablası da baba evine dönmüştü 3 çocuğuyla. Kocası, onları yokluğun amansız pençesinde güvensiz, güvencesiz bırakıp bir kunekle kaçmıştı. Baba yine öfkeli, sinirli, yaşam karşısında çaresiz bir adamdı. Dayısı NATO yolu üzerinde gırtlağına dek borca batarak bir gecekondu yapmıştı. Babası da gerçekleştirecek gücünün olmadığını bile bile gecekondu düşleri kurardı. Daracık evlerinde ablasının mutsuzluğu, çocukların yoksulluğu ile iç içeydiler. Gün yoktu ki kavga olmasın. Ablası bıkmıştı yaşamından. Çamaşır ipiyle kendini asmaya kalkışmıştı bir kez. Mustafa acıyordu ablasına. Bir yanılgının alt üst ettiği ablasına arka çıkıyordu. Karşılaşırsa bıçaklamayı düşünüyordu eniştesini. Fakat 4. koğuş aklına geldikçe ürküyordu. Çok para kazanmak istiyordu. Yoksulluğu yenme savaşında canını işine takmıştı. Marangoz atölyesinden çıkınca cigara satmaya gidiyordu pavyonların önünde. Babası, dayısı değiştiğine iyice inanmışlardı. Uysal, dinleyen ve çalışandı. Gel gelelim günün birinde küçük bir aldanış, küçük bir kararsızlık yeniden cezaevine 4. koğuşa düşmesine yetmişti. Marangoz atölyesine yakın bir benzin istasyonunda çalışan Yasin adında bir arkadaşı vardı. Artist olmaya meraklı bir çocuktu Yasin. Düşlerle dolu dünyasına Mustafa'yı da ortak etmişti. Bir akşam şarap içmişlerdi Yasin'le. Bir araba kaçırıp gezelim demişti Yasin. Korkak olduğu anlaşılmasın diye hayır diyememişti. Uymuştu ona. Evlerinin önden geçtikleri, kuru kuru baktıkları 2 kız kardeş vardı. Arabayla fiyaka yapacaklardı onlara. Sonra arabayla kız tavlamak kolay olurdu. Ne kız tavlayabildiler, ne de 2 kız kardeşi fiyaka yapabildiler. Arabayı kaçırdıktan 10 dakika sonra yakalandılar. Hem arabanın sahibinden hem de polisten dayak yediler. Dayak aklını başına getirdi ama kendini de 4. koğuşta buldu. 4. koğuş bildiği gibiydi. Daha önce tanıdığı bazı çocuklar oradaydı. Yeni gelen çocuklar, paralıysa, hele biraz da parlaksa ekip başı sahip çıkıyordu onlara yine. Çocuğun yatağı yoksa ekip başının perdeli yatağında yatıyordu ekip başı ile. Garibansa koğuşa alışıncaya dek türlü zorluklara katlanmak zorundaydı. Ekip başı ve azalar koğuşun kabadayılarıydı yine. Koğuş hamamı onlara çalışıyordu. Uygun buldukları çocuklara sırtlarını sabunlatıyorlardı yine. Kendini yaptıran çocuğa mocuk, yapana da babuk denirdi. Mustafa iğreniyordu olanlardan. Koğuş yine yoksul, bakımsız ve çıplaktı. Çifte baskı altındaydı çocuklar. Birincisi idarenin angaryası, gardiyanların küfrü, dayağı. İkincisi ekip başı ve azaların zorbalığı. Dolap patlatmalar, çeşitli hırsızlıklar, ekmek sorunu, bit muayenesi, falaka, küfür, çöp, temizlik, değişen bir şey yoktu. Bir gün 8'in ekip başı seni çağırıyor dediler Mustafa'ya. Bir ay öncesiydi. Gitti. Ekip başlarına duyduğu ürküntü sarmıştı bedenini. Fakat hiç de ekip başına benzemeyen, yumuşak, güler yüzlü bir adam buldu karşısında. Benim adım Avni Bektaş dedi adam yakınlık göstererek. Ozan amcayı nereden tanıyorsun? Ozan amca sözüyle adamda gördüğü yumuşaklığı bağlamakta gecikmedi Mustafa. Dayımın arkadaşı olur. Bugün görüşüme geldi Ozan amca. Senden söz etti. Bundan böyle bir şeye ihtiyacın olursa bana söyle. Ara sıra gel. Sonra da sabah sporlarından tanıdığını söyledi Mustafa'ya. Günler Avni abisini çok sevdirdi Mustafa'ya. 8. koğuşa daha sık gider oldu. Kafasında bir şeylerin kıpırdadığını görüyordu. Yasin ise 8. koğuşa gidip gelmesine kızıyordu. Ne işin var lan onlarla? Onlar komünist diyordu. Başına işler açılacağını söylüyordu. Soğuklar bastırdıkça Mustafa'nın içinde de kuşkular filizleniyordu. Yasin, 8. koğuşun her odasında bir soba olduğunu, ''Madem bizi seviyorlar, sobaların birini bize versinler.'' diyordu. Mustafa üşüdüklerini, sobalarının olmadığını, pencerelerinin camsızlığını anlatmıştı Avni Bektaş'a. O kadar. Müdürle konuşacaktı. Arama bitmiş, kapılar açılmıştı. Bir azınlığın dışında çocuklar yataklarındaydı. İdareden 10 çocuk istiyorlar. Azalardan biriydi. Kalkın lan, dedi ekip başı. İsteksiz yataklarında doğruldu çocuklar. Ekip başı koğuşun ortasına dikilmişti. 10 uygun çocuk araştırıyordu. Sen diye eliyle seçiyordu. Mustafa ile göz göze geldiler. Sen de gel lan, dedi ekip başı. Akşam sayımı yapılmış, kapılar kapanmıştı. Usul usul kar yağıyordu. 8. koğuşun 9 numaralı odasında soba hoş yemek sonrasını gevşekliğini çoğaltan bir sıcaklık yayarak yanıyordu. Nöbetçi çay demliyordu. Avni Bektaş bardakları hazırlıyordu. Oda kalabalıktı. Diğer odalardan gelen farklı görüşlere sahip devrimciler arasında koyu bir tartışma sürüyordu. 17. ayrımın sonu, sayfa 264.